Efendim Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün Genç Dergisi'nden yazılar paylaşacağız sizinle. Genç'in Haziran 2015 sayısından Bir Soru Bir Cevap bölümünde yer alan Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Tatil Yok, Gayrete Devam başlıklı yazıyı aktaracağız. Efendim, biz gençler yaz aylarını nasıl değerlendirmeliyiz? Bu hususta ne gibi tavsiyeleriniz olur? Bugünkü eğitim sisteminde verilen dersler, manevi dünyadan ziyade dünyevi istikbale dair fayda temin etmeyi hedeflemektedir. Fakat bir gencin yaz aylarında ihtimam göstermesi gereken asıl husus, sene boyunca öğrendiği bilgileri asıl maksadına yönlendirebilmektir. Yani sebepten müsebbibe, sanattan sanatkâra, eserden müessire intikal ederek dünyevi ilimleri, ilimlerin asıl kaynağı olan Cenab-ı Hakk'ı tanıyabilmeye, yani marifetullah'a bir basamak haline getirmeye çalışmaktır. Zira bu fani dünyada bir imtihan mevsimi içinde olduğumuzu ve esas hayatın ahiret hayatı olduğunu unutmamamız icap eder. Cenab-ı Hak bizi öyle bir imtihan dünyasında halketti ki, zerreden küreye her şey Allah Teala'nın azametini ve sonsuz kudretini göstermekte. İnsana bakıyoruz ki bir damla sudan meydana gelmiş olan muazzam bir sistem. Güneşe bakıyoruz, müthiş ve hassas bir denge. Nitekim güneş dünyamıza daha yakın olsaydı, sıcaktan bütün her şey kavrulurdu. Daha uzak olsa bu sefer de her şey donardı. Toprağa bakıyoruz, ne dehşetli bir tebeddülat, yani değişim. Bir toprak terkibinden bütün mahlukatı doyuracak sofralar kuruluyor. Küçücük bir tohum toprağın bağrıyla buluşunca koca bir ağaca dönüşüyor. Gökyüzüne bakıyoruz, tonlarca suyun arıtıldığı muazzam bir filtre. Sanki koca bir Akdeniz havada temizlenip insana takdim ediliyor. Gençler, şunu asla unutmayın ki İslam sadece iman ve ibadetlerden ibaret bir hayat değildir. O, iman ve ibadetlere ilaveten muamelat, ahlak ve bilhassa hak ve hukuka riayet gibi hayatın her alanını inceden inceye tanzim eden son derece hassas ölçüler manzumesidir. Bir Müslümanın taşıması gereken vasıfların zikredildiği pek çok ayeti kerimeden birinde şöyle buyurulmaktadır. Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Bu sebeple gençlerin yaz aylarında bir taraftan İslami kültürlerini artırmaları, diğer taraftan da gönül alemlerinin inkişafını temin etmeleri zaruridir. Zira Cenab-ı Hak ehemmiyetine binaen Kur'an-ı Kerim'de farklı kalıplarda 258 yerde takva kelimesini zikretmektedir. Bir ayeti kerimede de şöyle buyurmaktadır. Allah katında en keremliniz, en değerli olanınız, en çok takva sahibi olanınızdır. Milletler tarih sahnesinde hayatiyetlerini ancak kendi bünyelerine has kültür değerleriyle devam ettirebilirler. Ruhunuzu İslam kültürüyle dinlendirin. Diğer taraftan da Müslüman devrin akışından mesuldür hakikati çerçevesinde yakın çevrenizden başlayarak İslam'ın güzellik ve ihtişamını bütün gönüllere anlatabilmeye gayret edin. Zira bugün artık dünya küçüldü, dünyanın bir ucundan diğer ucuna kısa bir zaman içinde gitmek mümkün artık. Önümüzde Afrika, Orta Asya var, mazlum memleketler var, Türkiye'mizde mazlum Suriyeliler var. Onlara karşı mesuliyetlerimizin idraki içinde olmamız lazım. Zira Cenab-ı Hak, mümin olmak bakımından hepimize büyük mesuliyetler yüklemiştir. Dünya bizden hizmet bekliyor. Sadece Hakk'ın rızasının arandığı, şefkat ve merhamet gösterirken hiçbir gönlün birbirinden farklı tutulmadığı, gönüllerin bir dergah haline getirildiği, yani bir güneş gibi her karanlığı aydınlatan, her üşüyeni ısıtan bir hizmet. Yaralı gönüllerin sarılmasını, akan gözyaşlarının silinmesini gaye edinen bir hizmet. Mazluma kucak açan, muhtacı incitmeyen bir hizmet. Yaratılanı yaratandan ötürü sevmenin, bütün mahlukata şamil merhametin muktezası bir hizmet. Velhasıl mahlukata hizmeti, Hakk'a yakınlığın bir basamağı telakki eden bir hizmet. Nitekim sahabe-i kiram, Resulullah Efendimiz'den aldığı hidayet nurunu gönüllere ulaştırabilmek gayesiyle ta Çin'e gitti, Semerkant'a gitti, Kayrevan'a gitti. Hazreti Ömer zamanında Dağıstan'a gidildi. Hazreti Osman zamanında Kazan'a gidildi. Ecdadımız da ilahi kelimetullah uğrunda İslam davasını kıtalara taşımanın aşk ve heyecanı içinde hiç durmadan gayret ettiler. Orhan Gazi'nin oğlu Murat Han'a verdiği şu talimat, ecdadımızın sahip olduğu iman ufkunu göstermeye kâfidir. Osmanlı'ya iki kıta üzerinde hükmetmek yetmez. Zira ilahi kelimetullah, Allah'ın dinini yüceltmek azmi, iki kıtaya sığmayacak kadar büyük bir davadır. Selçukluların varisi biz olduğumuz gibi, Roma'nın, Avrupa'nın da varisi biziz. Bir taraftan fütuhat devam ederken, diğer taraftan da içtimai huzuru temin eden 26.600 küsur vakıf kurdular. Bu vakıflarla gerçek fethin, gönüllerin fethi olduğunu sergilediler. Yine bu vakıflar toplumu bir ağ gibi ördü. Bütün garip ve kimsesizlerin, hatta yaralı hayvanların dahi imdadına koştular. Bizler de o şanlı ecdadın bugün devam eden torunlarıyız. Onlara ne kadar layık olabiliyoruz. Bu düşüncelerle bilhassa bu yaz aylarında kendimizi test etmemiz lazım. Bizler Allah ve Resulü uğrunda bugünlerde neler yapabiliriz? Hangi gayretleri sarf ederek Allah ve Resulünü kendimizden razı edebiliriz? Herkesin imkan ve istidatları farklı. Herkes kendi istidadını ve yapabileceklerini daha iyi bilir. Zekatın bir nisabı ölçüsü var, 1/40. Ama Allah'ın bize lütfettiği imkan ve istidatların şükür borcu ne kadar bilmiyoruz. Onun için elimizden gelen bütün gayreti sergilemek durumundayız. Zira Cenab-ı Hak, nihayet o gün dünyada faydalandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz, buyuruyor. Unutmayın ki gençlik bir bahar mevsimidir. Bir insan hayatı boyunca pek çok kez mevsimlerin geçişlerine şahitlik eder. Lakin ömrün bahar mevsimi olan gençlik bir defaya mahsustur. Geçince de bir daha tekrar yoktur. Asr-ı saadete baktığımız zaman, İslam'ın yayılması ve öğretilmesinde gençlerin çok büyük vazifeler üstlendiğini görmekteyiz. Mesela Cafer-i Tayyar Hazretleri, Habeşistan Necaşisi'nin önünde İslam'ı müdafaa ederken 17 yaşındaydı. Peygamber Efendimiz, Musab bin Umeyr'i Medine'ye muallim olarak gönderdiğinde o 25 yaşlarında bir gençti. Muaz bin Cebel Yemen'e kadı ve muallim olarak tayin edildiğinde 21 yaşındaydı. Yine Resulullah Mekke'yi fethettiğinde 20 yaşında olan Attab bin Esid'i oraya vali tayin etmişti. Hazreti Üsame büyük bir orduya kumandan tayin edildiğinde 19 yaşındaydı. Velhasıl İslam, fedakar gençlerin gönül ikliminde inkişaf etmiş ve gençler İslam'ın kaderinde mühim vazifeler üstlenmişlerdir. Bize düşen de ashab-ı kiramın heyecan ve gayretini gücümüz nispetinde bugüne taşıyabilmektir. Son olarak şunu da ifade edeyim ki, İslam'da bugün yaygın olan mahiyetiyle bir tatil anlayışı yoktur. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Bir iş bitince hemen başka bir işe giriş, onunla uğraş, hep Rabbine yönel ve ona yaklaş. Yani bir işte çalışırken yorulan bir kimsenin meşgalesini değiştirerek dinlenmesi söz konusudur. Dolayısıyla ibadet ve hayırlı işlerin biri bittiğinde hemen diğerine koşmak gerekir. Zira insan koşmayı bırakırsa tembelleşir. Ataletse girdiği her yerin ahengini bozar, mahveder. Nitekim akılda atalet, idraki öldürür. Gönülde atalet, hassasiyeti yok eder. İlimde atalet, basiret ve irfanı köreltir. Hak ve hukuka riayette atalet, zulmü tetikler. Muhabbette atalet, ayrılık ve gayrılık getirir. Dünyada atalet, Allah korusun, ahirette ebedi saadetten mahrumiyete sebep olur. Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Beş şey gelmeden önce beş şeyi ganimet bil. İhtiyarlığından önce gençliğini, hastalanmadan önce sıhhatini, fakirliğinden önce zenginliğini, meşgul zamanlarından önce boş vakitlerini, ölümünden önce hayatını. Cenab-ı Hak hayatımızın her safhasında rızası istikametinde koşabilmeyi, ömrümüzü makbul hizmetlerle ihya edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyiciler, Genç Dergisi'nin Bir Soru Bir Cevap bölümünde Tatil Yok Gayrete Devam başlıklı Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı yazıyı aktardık. Daha doğrusu bir soruya verdiği cevabı aktardık. Ve bir başka yazıyla devam ediyoruz. Şimdi de değerli dinleyiciler, Genç Dergisi'nden Can Damlaları bölümünden kıssadan hisseler var. Onları aktarmak istiyorum. Ashabın hayatından kardeşin şeytana arkadaş oldu başlıklı ilk yazıyı aktaracağız. Alican Tatlı'nın kaleminden paylaşacağız bu kıssadan hisseleri, hikayeleri ve yaşanmış gerçek olayları. Bir zamanlar Hazreti Ömer'in Allah için kardeşlik kurduğu bir kardeşi vardı. O sırada bu kardeşi Şam'da bulunuyordu. Hazreti Ömer onun halini sormak üzere Şam'dan gelen bir kimseyi aradı, buldu ve kardeşinin halini sordu. O kimse de kardeşin şeytana arkadaş oldu dedi. Hazreti Ömer böyle konuşma dediyse de adam devamla o kebair büyük günah işlemeye koyuldu. Şimdi de içkiye müptela oldu dedi. Hazreti Ömer de buradan giderken bana haber ver dedi ve onun da göndermek üzere Mü'min suresinin şu ilk ayetlerini yazdı. Hamim. Bu kitabın indirilmesi, o mutlak galip, o her şeyi bilen, müminlerin günahını mağfiret eden, tevbesini kabul buyuran, azabı pek çetin, fazlu keremi sonsuz olan Allah'tandır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri üzerinde küfredenlerden başkası mücadele etmez. Şimdilik onların memleketleri içinde dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh kavmi de bunlardan sonraki sürü sürü fırkalarda peygamberlerini yalan saydılar. Bunlardan her ümmet kendi peygamberlerini yalanlamayı kastetti. Gerçek olmayan şeylerle gerçeği yok edebilmek için savaşıp durdular. Başlarına indirdiğim azabın nasıl olduğuna bir bak. Hazreti Ömer bu ayetleri yazdıktan sonra onu azarlayıcı mahiyette birkaç söz daha yazdı. o adamla gönderdi. O kardeşi mektubu alınca ağlamaya başladı. "Allah doğruyu buyurdu. Ömer de bana doğru yolu gösterdi," dedi. Tevbe etti ve halini düzeltti. Ebu Zer radıyallahu anh der ki, "Kardeşin halini bozduğu zaman onu terk etme. Şimdi eğrildiyse bir müddet sonra doğrulur. Onun iyiliğine çalış." Böyle hareket etmenin güzelliği, yumuşaklık esasına göre hareket edildiği, günahkârı daha fazla günah işlemekten alıkoyup onu istikamete sevk edeceği içindir. Bir mümin istikametini bozduğu zaman ondan ilgi kesilmeyip sohbete getirilirse düzeltmek ümit ve ihtimali vardır. Eğer ilgi kesilirse o kimse günahında ısrar eder ve ebediyen kopmuş olur. İlgi kesmemenin daha doğru hareket olması şundan dolayıdır. İslam kardeşliği bir akittir. Bir yakınlık temin ve tesis eder. Bu kardeşlik devam ettiği zaman karşılıklı haklar kuvvetlenir. Akdin gereğine göre ve akdin şerefi ölçüsünde vefakarlık vacip olur. Vefakarlıksa kardeşini fakirlik zamanında terk etmemektir. Dinen fakirlikse dünyaca fakirlikten hem daha şiddetli, hem daha acı, hem zararı daha büyüktür. Dinen istikametini bozan kardeşin manen fakir düşmüş ve senden yardım beklemektedir. Başına bir felaket gelmiştir. İmdat beklemektedir. Dinine bağlılığının zayıflaması sebebiyle maneviyatı fesada uğramıştır. Böyle bir kimsenin gözetilmesi, terk edilmemesi, ihmal edilmemesi lazımdır. Nezaketle davranarak o kardeşinin kurtarılması için azami gayret gösterilmelidir. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Kıssadan hisseyle devam edeceğiz. "Her şeyin hayırlısı" başlığını taşıyor bu kıssadan hisse değerli dinleyiciler. Zamanın birinde bir padişah yaşarmış. Padişah avlanmayı çok sever, sık sık avlanırmış. Padişahın aklı selim, "Her şeyin hayırlısı, her şeyde bir hayır vardır" cümlesini dilinden düşürmeyen bir de veziri varmış. Padişahın başına bir şey gelse vezir hep, "Padişahım üzülmeyin, her şeyde bir hayır vardır" dermiş. Padişah da vezire bu yüzden çok kızarmış. Yine bir gün padişah vezirine, "Bugün ava nereye gidelim?" diye sormuş. Vezir bir yer tarif etmiş, oraya gitmişler. Fakat avlanırken padişah elinden yaralanmış, eli kanamış ve elinin yarasını sarmışlar. Padişah vezire kızmış. "Senin yüzünden oldu," demiş. Vezir yine aynı cevabı vermiş. "Her işte bir hayır vardır padişahım, üzülmeyin," demiş. Bunun üzerine padişah vezire çok kızıp, "Ben elimi kesiyorum, sen bana her işte bir hayır vardır diyorsun," deyip veziri zindana attırmış. Vezir zindana giderken yine, "Her işte bir hayır vardır," deyip gitmiş. Padişah yine öfkelenmiş. "Adamı zindana atıyorum, adam yine aynı şeyi söylüyor," demiş. Padişah avlanmak için az bir adamla başka insan ayağı değmemiş bir yere gitmiş. Avlanırken oranın yerlileri bunları faka bastırıp esir etmişler. Yerliler her gün bir esiri kendi inançları gereği kurban ediyorlarmış. Sıra padişaha gelmiş ama onu serbest bırakmışlar. Çünkü yerlilerin inancına göre sakat veya bir yeri yaralı adamdan kurban olmazmış. Padişah vezirini düşünüp ona hak vermiş. Hemen ülkesine dönüp vezirini serbest bıraktırmış. Ama yine soruyu sormuş. "Hadi benim elimin kesilmesini anladık. Peki senin zindana girmendeki hayır nedir?" demiş. Vezir de, "Ben de zindana girmeyip sizinle gelseydim, yerliler şimdi diğerleri gibi beni de kurban etmiş olacaklardı," demiş. Evet, Can Damlaları bölümünden bir başka hikayeyle devam edeceğiz. Mesnevi'den Aynadaki Yalana Aldanma başlığını taşıyor bu hikaye değerli dinleyicilerimiz. Hazreti Mevlana insanın gençlik, zindelik ve dinçlik mevsimleriyle ardındaki sürprizler cümbüşünü ve gel geç maceralarını şu misallerle anlatır. Sen ey ilkbahar güzelliğine karşı dudak ısıran, hayran olan kimse, bir de sonbaharın sararmış haline ve soğukluğuna bak. Şafak vaktinde güzel güneşin doğuşunu görünce, grup zamanı, onun ölümü demek olan batışını hatırla. Bu hoş çardakta, yani mehtaplı bir gecede, Bedir halindeki kamerin latafetini görürsün. Onun bir de ay sonlarında uğradığı zaaf ve Bedir halini olan hasretini düşün. İnsan da aynı bu macerayı yaşar. Kemali ve cemali zevale mahkumdur. Güzel bir çocuk bakarsın güzelliğiyle halkın sevgilisi olmuştur. Bir müddet sonra ihtiyar bir bunak haline gelir ve halka rezil olur. Eğer gümüş tenli güzeller seni avladıysa, ihtiyarlıktan sonra bir de pamuk tarlasına dönen o bedene bak. Ey yağlı ballı yemekler ve nefis gıdalar görüp imrenen, kalk helaya git de onların akıbetini orada gör. Pisliğe de ki, senin o güzelliğin, tabak içindeki zevk-ü letafetin, o güzel kokun nerede? Cevaben der ki, o saydığın şeyler gonca idi. Ben de kurulmuş bir tuzaktım. Sen gelip tuzağa düşünce gonca eridi, soldu ve curufa döndü. Ustaları hayran bırakan öyle maharetli eller vardır ki, sonunda titrek olmuştur. Keza cam gibi nergis bakışlı mahmur bir gözü, sonunda çipil olmuş ve suları akmaya başlamış bir halde görürsün. Keza aslanların safında giden arslan gibi yiğitler bir er, gün gelir fare gibi aciz birine mağlup olur. Keza üstün kabiliyetli bir sanatkârı, sonunda acize bürünmüş bir zavallı gibi işe yaramaz bir halde görürsün. Keza akılları baştan alan mis kokulu ve kıvırcık bir zülf, ihtiyarlıkta kır merkebin kuyruğu gibi çirkinleşir. Bütün bunca şeylerin ilk ve letafetli hallerine bak. Sonra da onların nasıl pörsüdüklerini ve ne hallere girmiş olduklarını gör. Çünkü bu alem sana tuzağını kurmuş ve o vasıtayla nice ham ervahı aldatıp perişan etmiştir. Böylece alemin her cüzünü say ve evvelki haliyle sonraki halini göz önüne getir. Her kim ki nefsin esiri olmaktan ve mecazlara aldanmaktan kurtulmuşsa, Allah'a o kadar yakındır. Güzelliğiyle iftihar eden, ay gibi parlak olan her güzelin yüzüne bak. Fakat evvelini gördükten sonra sonuna da nazar et ki, şeytan gibi tek gözlü, yani bir şeyin dünya tarafını görüp ahiret tarafını görememek ahmaklığına düşmeyesin. Şeytan, Adem'in çamurunu gördü, yüceliğini göremedi. Bu dünyaya ait olan çamuru seyretti. Fakat öteki aleme ait olan maneviyatına âmâ oldu. Şeytanın bilemediği taraf, insanın hakkın halifesi, Halifetullah olmasıdır. Ey insan! Dünyadan birbirine zıt iki ses gelir. Acaba senin kalbin hangisini almaya istidatlı? O seslerden biri Allah'a yaklaşanların hali, diğeri ise aldananların halidir. Bu seslerden birini kabul ettin mi, öbürünü duymazsın bile. Çünkü seven bir kimse, sevdiğinin zıddı olan şeylere karşı adeta kör ve sağır olur. Ey salik, aynadaki son nakşa bak. bir güzelin ihtiyarlığındaki çirkinliğini ve bir binanın harabe haline geleceğini düşün de, aynadaki yalana aldanma. Ne mutlu o kimseye ki, hak erlerinin duydukları sesi önceden işitti. Evet, Mesnevi'den Aynadaki Yalana Aldanma başlıklı yazıyı aktardık değerli gençler. Can Damlaları bölümünden paylaştık bu kıssadan hisseleri, hikayeleri. Evet, Ali Can Damla'nın kaleminden, evet, bunu da paylaşalım, aktarmış olduk size. Bugün Genç Dergisi'nin Haziran 2015 sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık. Böylelikle bize ayrılan sürenin de yine sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşça kalın.